Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ligül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Kemal Öktem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar.
Evet, bugün zekatı konuşacağız değerli hocam. Malumunuz Ramazan ayındayız. Zekat vermek daha bir önem kazanıyor galiba. Öncelikle zekat nedir?
Zekat, genel dini terim açısından baktığımızda zengin olan Müslümanların mallarında Allah'ın fakirlerin hakkı olarak tanımladığı bölümün fakirlere verilmesidir. Yani bu hak kısmı önem arz ediyor.
Bize ait
yani bir zengin kendi malındaki fakirler için tahsis edilmiş miktarı kendi malı olarak görmemeli. Bir, zengin açısından bakıldığındaki noktası budur. Fakir açısından bakıldığındaki nokta da fakir zenginden zekatı aldığında zenginin malını aldığını düşünmemelidir. Zaten o maldaki kendi payını. Alıyor. Bu aslında psikolojik olarak her iki tarafa da bir rol ve pozisyon yüklemektedir. Zengine şunu yüklemektedir. Yani zekatını verdiğin kişi üzerinde ben sana yardım ettim, ben seni gördüm, gözettim, destekledim türü bir beklenti ve psikolojik baskıya doğru yönelmemesi istenir. Fakir açısından bakıldığında da zengine karşı bir eziklik, bir minnet duygusu ve benzeri onun psikolojisini aşağıya çekecek. Yani insani olarak onun pozisyonunda onu yaralayacak durumdan onu uzaklaştırmaktır. Çünkü malı veren Cenab-ı Hak'tır. Hepimize veren odur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede birçok husus Allah kendi üzerinde tekefül etmez iken mal meselesinde, rızık meselesinde rızkı ben vereceğim demiştir. Zenginliği Allah dilediğine verir denir onun için. İlmi ise isteyene verir. Yani bilgi söz konusu olduğunda insan o bilgiyi, o bilginin peşinde kendisi koşmalıdır. Kendisi elde etme gayret ve çabasına bağlanmıştır husus. Ama mal söz konusu olduğunda bu böyle değildir. Nitekim biz bunu hayatı test ettiğimizde, şöyle bir gözden geçirdiğimizde de bu gerçekliğin böyle olduğunu görürüz. Mesela okullarda her birimiz eğitim dönemlerimizde eğitim süreçlerimiz var. Sınıflarda çok zeki öğrenciler var, vasat öğrenciler var. Bilgi açısından çalışmayan tembel dediğimiz ya da belki aklı meleki olarak da aşağıda olan insanlar var. Bugün hayata, o öğrencilik dönemimizde hayata karışan insanlara bakıp şu anda zengin olanlarla olmayanları test ettiğinizde eğer mesele akıl meselesi ise akıl direkt zenginliği getirmesi lazım. Zenginliği oluşturması lazım. Ama para ve imkana sahip olanlara baktığınızda öyle çok da eğitim süreçlerinde o sınıfın birincileri olduğunu göremezsiniz. Normal vasat ortalama içerisinde yer alan insanlar ağırlıklı olarak parayla, pulla çok fazla daha işli dışlı olan insanlar olduğunu görürsünüz. Bu bir test etme anlamında önümüzde bir ölçüdür. Şunu demek istiyorum. Mal ve mülk nitekim Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da sık sık bizim dikkatimize sunup bu benimdir dediği bir şeydir. Biz de içinde olmak üzere. Yani biz de bu bedeni hiçbirimiz kesbederek, çalışarak bu bedenin içindeki o sayısız nimetleri, göz, kulak, idrak, akıl, kalp, yani sayabileceğimiz sayısız nimetlerin hiçbirisini kazanarak elde etmedik. Bunlar bize hazır olarak verildi. Bunlar hazır olduğu gibi çevremizdeki nimetleri de Cenab-ı Hak bezedi, döşedi. Dünyaya sayısız nimetleri yaydı. Onun içerisine bizi koydu. Sadece bu rızık içerisinde bazılarımıza biraz fazla imkan elde etme, biraz fazla kazanma yol ve yöntemleri konusunda onlara imkan sundu. Onlar fazla öne çıktılar mal ile. Onlar burayla imtihan oluyor. Mal açısından, imkan açısından aşağıda olanlar da o imkansızlıkla imtihan oluyor. Hayat sonuçta imtihan hayatındayız hepimiz. Dolayısıyla bu imtihan içerisinde zengin malı kullanış şeklinden fakir de fakru zaruret içerisindeki tavır, davranış, sabrı, sebatı o mal peşinde koşup koşmaması noktasında bir imtihana tabi tutulmakta. Her iki tarafta imtihanda. O sebeple Allah bize mal üzerinde malı çok olana demiş ki senin malın üzerinde şu grubun hakkı var, o grubun hakkını ver. Bu da öyle çok yüksek bir oran değil. Dinimizde %2,5 diye tanımladığımız. Bu bütün mallarda böyledir. Yani para açısından düşündüğünüzde 100 lira zekata tabi ise onun 2,5 lirası. Ki tabi 100 lira zekata tabi değil. Zekat için bir nisap miktarı var.
Nedir hocam?
36 gram altın değeri üzerinden nisap miktarı tespit edilmiş durumda. 200 miskal gümüş gibi geçmiş dönem ölçeği içerisinde gümüş de bu sürece bu miskal üzerinden tabi kılınmış ama bugün gümüşün mali değeri geçmiş dönemlerde olduğu gibi yüksek değil. Hı-hı. Gerçi son dönemlerde biraz yükseldi. Gümüş de artık belli bir değer kazanmış oldu ama altınla mukayese edildiğinde yine hala geride durumda. Dolayısıyla bu o miktar altına ulaşıldığı an o miktar altının karşılığı olan paraya ulaşıldığı an, dövize ulaşıldığı an, para ifade edecek elimizdeki diğer emtialara ulaşıldığı an, o kişi onun üzerinden %2,5'luk zekata tabi demektir. Tabi böyle bir tabiyetin gerçekleşmesi için de bu malın, bu miktardaki malın o kişinin elinde bir kameri yıl durmuş olması gerekiyor. Bir kameri yıl nedir? İşte biz kameri ayları Ramazan'la takibimiz kolay oluyor. Yani Ramazan'dan Ramazan'a. Zira şemsi aylarla kameri aylar arasında bir 9 günlük fark var. Kameri aylar daha az. Şemsi aylar biraz daha fazla. Birisi 354 gün, birisi 365 gün. Bunun takibini işte biz Ramazan üzerinden yapabiliyoruz. Yani çünkü biz şemsi takvimi kullanıyoruz. Kameri takvimi kullanmıyoruz. Dolayısıyla o takip kolay olduğu için bir. İki, Ramazan ayı bizim bütün amellerimizin sevabı, karşılığı, mükafatının kat kat verildiği ay olmuş olması bakımından. Hazreti Peygamber'in bir hadisi şeriflerinde sair zamanlarda yapılan nafile ibadetleri Ramazan ayında yapılan, daha doğrusu Ramazan ayında yapılan nafile ibadetin sair zamandaki farza tekabül ettiği, Ramazan'daki farzın sair zamanlardaki 70 farza mukabil bir mükafat ile mükafatlanacağı müjdesinden de olaya baktığımızda öteden beri bizim insanlarımız zekatlarını ağırlıklı olarak Ramazan ayı içerisinde vermişler. Ki bu hem sürenin takip açısından bir kolaylıktır. Hem ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında daha fazla görüp gözetilmesi açısından bir imkandır. Toplumdaki kaynaşmanın zaten herkesin ağırlıklı olarak ibadette olduğu bir zaman diliminde o ibadeti aynı zamanda maddi anlamdaki katkıyla da desteklemek anlamında önümüze bir fırsat sunmaktadır. O sebeple Ramazan ayı bizim aynı zamanda zekatlarımızı da verdiğimiz aydır. Şimdi namaz anlamında önümüze bir kapı açılıyor, oruç anlamında kapı açılıyor, hayra senat anlamında zekatınızı, fitrenizi, sair yardımlarınızı bu zaman dilimine hasrediyorsunuz. Dolayısıyla toplumda çoklu bir bilinç ve şuur, çoklu bir kaynaşma, destek, yardımlaşma, kalplerin ve gönüllerin birbirine açılması anlamında bir fırsat yakalanıyor. Zaten Ramazan ayı diye böyle bas bas bağırıp aman ha dikkat edelim dememizin, belki bu ay içerisinde Kadir Gecesi'nin saklanmış olmasının, o gecenin bin aydan değerli olmasının anlam ve manalarını burada aramak gerekiyor. Bu bakımdan zekat dediğimizde zekat malları para cinsinden olabilir, hayvanlar cinsinden olabilir, ürün cinsinden olabilir ya da para ifade edecek bugünün tedavülünde olan diğer mallar cinsinden olabilir. İşte tahviller olabilir, devlet tahvilleri sair. Para ifade eden elimizin altında herhangi bir yere verdiğimizde paraya dönüşebilecek her şey bu anlamda para olarak hesaplanır ve onun %2,5'u altın cinsinden ya da değerli maden cinsinden nelerimiz varsa onlar paraya dönüştürüldüğünde onun %2,5'u ya da ürünler cinsinden bakıldığında onlar tabii sulanan arazi ürünleriyle sulanmayan arazi ürünlerinin öşür diye tabir ediyoruz onların zekatlarını. Yani isimsel olarak biraz farklılık arz ediyor. Onları o cinsten veriyoruz. Küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlarda da rakamsal olarak belli rakama ulaşım. Mesela küçük baş hayvanlarda 40'a ulaştığınızda 40'ta 1. Onların tabii kendi içinde ekstra detayları var. Yani verilecek hayvanın yaşı, cinsi, o sayının yukarıya doğru nereye çıktığında bu rakam 2'ye çıkıyor küçük büyükbaş hayvanlarda farklı rakamlar var. Onlar biraz ilmihal kitaplarında detaylı anlatılmış. Burada o konuya girdiğimizde onun içinden belki bilgi olarak şu an için ihtiyaç hissetmeyen bilgiler olabilir. O detaya girmeye gerek yok ama bizim burada esas dikkat etmemiz belki bizi dinleyen çoğunluk açısından bakıldığında bizim paraya dönüşen ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş gelir getirici cinsteki varlıklarımızın mutlaka zekata tabi. Yani nema artıcı olması gerekiyor. Aynı zamanda ticareti tabilikten kasıt şudur. Evimiz alım satıma konuysa o zaman zekata tabi oluyor. Yani kişi ev alıp satıyorsa o bizim evimiz var, iki tane evimiz var. Birisini kiraya verdik. Biz bu evleri ticarete konu etmiyoruz. Bizim iki tane ayrı mülkümüz var. Birinde biz oturuyoruz, birisini kiraya vermişiz. O durumda o evin kira getirisi üzerinden zekat veriliyor. İkinci evin kendi değer üzerinden değil. Niye? Bu ev eğer ticarete konu... Gerçi burada İslam alimlerin bir bölümü farklı düşünüyor. Ama çoğunluğun görüşünü biz burada paylaşıyoruz. Ve şu anda ülkemizde uygulanan, tercih edilen görüş de budur. Eğer bir mal ki ticarete konu değilse, alım satım konusuna dönüştürülmemiş, gelir getirici duruma dönüştürülmemiş ise kişinin ihtiyacının dışında ikinci bir gelir kaynağı şeklinde yürüyor ve sabit halde ise ki ev örneğinde olduğu gibi o tür durumda onların gelirleri üzerinden işlem uygulanıyor. Yoksa evin kendi kümülatif değeri üzerinden verilmeye kalkarsa bazı o bir müddet sonra evi satmak zorunda kalabilir kişi. Yani çünkü geriye doğru gider. Biraz da tabii zekatın burada bize farz kılınmasının gerisinde şöyle bir toplumsal hassasiyet, daha doğrusu toplumun gözetilmesi de söz konusu. Nedir bu? Aslında İslam bize şunu diyor. Elinde paran, malın, mülkün varsa onu elinin altında tutma. Yastığın altında bekletme. Bunu ekonomiye dahil et. Evet. Hayatın içerisine girsin. Bu gelir getiren, insanların ekmek yediği, çalıştığı, imkan elde ettiği bir şeye dönüşsün. Yani ölü yatırım olarak durmasın. Eğer ölü yatırım olarak elin altında tutarsan bundan her yıl %2,5 diregonun üzerinden vermek durumunda kalırsın diyor bize.
Aslında dikkat,
tabii. Yani bu piyasa için alınmış bir taraftan, yani bir taraftan ibadet. Evet. Yani bir Müslüman açısından baktığınızda İslam'ın şartlarından bir şarttır zekat. Bu anlamda biliyorsunuz imanın şartları, İslam'ın şartları var. O şartlar içerisinde temel vazifelerden birisi de zekattır. Hazreti Peygamber İslam'ı anlattığı, kelime-i tevhidi talim ettiği, gittiği her topluma önce iman ikrarını ortaya koydurduktan sonra namazı tavsiye etmiş, arkasından zekatı tavsiye etmiş, zekatı vermelerini istemiş. Bu önemli. Bu çünkü namaz bedenin temizlenmesinde, yani bedenin tezkiyesinde, zekat ise sahip olduğumuz malların tezkiyesinde temel araçtır çünkü. Cenab-ı Hak istiyor ki bu kendi elimle yarattım dediği bu insan bedeni kirlenmesin. Bedenin bizatihi özünü temsil eden ruhu kirlenmesin, nefsi kirlenmesin ve bedenin maddi yapısı da kirlenmesin. Çünkü haram mal bedenin maddi yapısını kirletiyor. Yani haram yediğinizde, Allah tarafından yasaklanmış bir şeyi yediğinizde, içtiğinizde bu haram malzeme o bedene dönüşüyor. Yani sonuçta biz yediğimiz, içtiğimiz şeyden ibaretiz değil mi? Evet. Yememeye, içmemeye başlayınca kilo kaybetmeye başlıyoruz. Yemeye başlayınca kilo kazanmaya başlıyoruz. Bu şu demek, yediklerimiz biz oluyor maddi bünyemiz açısından bakıldığında. Ya,
karakterimizi değiştiriyoruz.
Bizim karakterimize tesir ediyor, bizi yönlendiriyor, bizi... Biz yapan, daha doğrusu ruhumuzun üzerinde yer aldığı bedeni belirleyen bir unsura dönüşüyor. O halde bu unsurun temiz şeylerden, Allah'ın bazı şeyleri yasaklamasının anlamını buralarda aramak lazım. Mesela bir domuz eti, içki ya da bedenin psikolojik olarak yıpratacak zina, ne bileyim haram mal, hak edilmemiş mala el uzatma gibi çalma, çırpma ve bunu çoğaltabiliriz yasak cinsinde. Bunların hepsi aslında... Bir noktadan bakıldığında ruhu temiz tutmaya dönük adımlar, bir noktadan baktığınızda bedeni temiz tutmaya gerekiyor. Çünkü bunun ikisinin temiz olması gerekiyor. Yani birinin temiz olması yetmiyor. Çünkü burada gücü, kuvveti siz hangisi üzerine yüklemeye başlarsanız kontrol onun eline geçmeye başlıyor. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kızılderili büyüğü bir çiftliği vardır. Torunuyla beraber oturmaktadır. Torunu da daha yeni büyümüş. İşte etrafını yeni yeni tanımaya başlıyor. Çiftlikte karşı tarafta iki tane köpeği vardır. Birisi beyaz, birisi siyah. Bir müddet sonra bu, affedersiniz, köpekler birbirleriyle dalaşmaya, boğuşmaya başlarlar. köpeğin birisi üstün gelir, öbürünü alt eder. Torunun dikkatini çeker, izlemiştir. Şunu söyler, dede der her zaman bu, affedersiniz, şu yenen köpek mi yener diğerini? Hı. Dede şu cevabı verir, çok ilginçtir. Hayır evladım, ben hangisini daha fazla beslersem o yener der. Şimdi burada bizim bedenimiz açısından bu örneği şöyle okuma adına ben burada örneklendirdim. Yani biz neyi besliyoruz? Bedene mi hizmet ediyoruz, ruha mı hizmet ediyoruz? Yani Ramazan ayı bu anlamda bize bedenin yemesini içmesini durdurmak suretiyle bize diyor ki Ramazan, biraz da hiç olmasa şu 12 ayın bir ayında da ruha çalış.
Evet.
Yani onu gıdalandır, onu besle ki bedenin, salt bedenin kontrolüne girmesin. Niye salt bedenin kontrolüne girmesin? Çünkü bizi diğer varlıklardan ayıran tarafımız bedenin ihtiyaçlarının karşılanması tarafı değildir.
Hı-hı.
Mesele yeme içmek olsaydı bütün canlılar yiyor içiyor. Mesele uyumak olsaydı bütün varlıklar uyuyor. Mesele şehevi duyguların tatmini ise onlar da fazlasıyla tatmin ediyor. O zaman biz neyiz? Bizi biz yapan taraf ne? Bizi biz yapan, onlardan ayıran bir tarafımız var. Bizim aklımız var, bizim idrakimiz var, bizim tefekkürümüz var. Bizi biz yapan değerler var. Bunun içinde ibadet var, bunun içinde yardımlaşma var, bunun içinde tebessüm var. Bunun içinde bir mağdurun elinden tutup kaldırılması var, bir yetimin başının okşanması var. Bunları çoğaltabiliriz. Bunların hepsi bu anlamda bizden dışarıya yönelen tasattuklar olarak okuyabiliriz, okumalıyız. Aksi takdirde mesele bunlardan koptuğumuzda din asgari olarak bizden şu yardım istiyor. Diyor ki üzerinden malının bir yıl geçtiyse, miktarı da şuraya nisap dediğimiz nisap miktarına da ulaştıysa ve bu gelir getirici ve ticarete tabi bir mal ise sen bunun %2,5'unu asgari olarak vereceksin diyor.
Her
bu anlamda zekat bir koşu noktasıdır. Yani alt sınırdır. Bu alt sınırı herkese şart koşuyor. İmkanı olan herkese şart koşuyor. Tabii zenginseniz, tekrar ediyorum. Yani bu zenginden alınıp fakire verilmesi şart koşulan bir ölçektir. Ha, bunun için de yukarıya doğru siz imkanınıza göre bunu çoğaltabilirsiniz. İşte mesela fitre dediğimiz bu aya mahsus özel bir ibadetimiz var. Ki başkanlığımız bunu 23 lira olarak belirledi. Onu alt sınırını öyle belirledi. Tabii insanlar burada fitreyi verirken de neyi esas alacaklar? Belki ileride bu daha detaylı sohbet konusu olabilir. Kendi iki öğünlük harcama miktarlarını dikkate alarak fitrelerini verecekler. O da mali bir şey. Ha bir de bizim sadaka, infak dediğimiz ki yine bu yılın Ramazan konularından birisidir infak meselesi. Başkanlığımızca öyle belirlendi. Ramazan ve infak başlığı öne çıkarıldı. Ki biraz yardımlaşma, toplumsal yardımlaşma yukarıya doğru çıksın. Çünkü infak kavramı içerisinde, sadaka kavramının içerisinde sadece mesele mal alıp vermesi konusu değildir. Bu çok yönlü bir şeydir. Hani hep geçmiş sohbetlerde de vurguladık. Bazen bir tebessümdür sadaka. Bazen bir yolda kalmışın elinden ya da yere düşmüşün elinden tutup kaldırmadır sadaka. Bazen yolda araçlara zarar verecek bir şey kaldırmadır. Ya da aracını park ederken insanlara zarar vermeyecek bir yere park etmektir. Dini anlamda bu hassasiyeti sergilemektir sadaka. Ya da bir söz söylerken karşıdakini incitmemek adına o sözü usturuplu söylemektir sadaka. Ya mesele bizden diğer insanlara yönelecek iyilik adına neyimiz varsa onun adıdır sadaka. Bunların hepsine Hazreti Peygamber'in dilinde bir müjde var, bir sevap müjdesi var. Yani düşünün, siz iyi oluyorsunuz, bu iyiliği karşıdakine taşıyorsunuz, doğal olarak sevap kazanıyorsunuz. Yani bu sizin hanenize bir mükafat olarak yazıyor. Aile efradınıza insanın en iyi sadakasını Hazreti Peygamber aile efradı için harcadığı diye tanımlıyor. İlk iş değil mi? Yani zaten göreviniz ailenizi beslemek. Yani sizin şeyiniz bu. Dünyada bulunma pozisyonunuz, rolünüz bu. Siz bu rolü oynuyorsunuz. Bu rolü oynarken en hayırlı bir iş yapmış oluyorsunuz. Çok ilginçtir.
Evet.
Yani o yönüyle bizim dinimiz hakikaten idrakine eren, zevkini tadan, hakikaten samimiyetle teslim olanlar için hem dünyası hem ahiret. O yüzden biz hep namazlarımızda falan o tahiyyatlara oturduğumuzda Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene deriz. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. bütün din kardeşlerimizi bağışla. Anamızı babamızı bağışla. Cenab-ı Hak ısrarla bize her namazın bir bölümünde anamızı babamızı hatırlatır. Din kardeşlerimizi hatırlatır, onları unutturmaz. Ve hep iyilik talebinde bulundurur. Yani bizim dinimizde insana yönelecek kötü işler yasaklanmıştır. Beddua mesela bizim dinimizde hoş karşılanmamıştır. Hayır dua istenir. Ceza vermek nihai ölçü olarak konmuştur. Aslı olan affetmektir. Yani başkasının eline bakmak ancak ihtiyaç sahiplerine açılmış bir kapıdır. Aslı olan vermektir. Yani almadan önce vermek gelir bizde. O yüzden verebilmeniz için de imkan sahibi olmanız lazım. Çalışmanız lazım, gayret etmeniz lazım. Onun başında da ve en leyselil insani illa masa'a demiş. İnsan için ancak çalıştığı vardır, çabaladığı vardır, gayreti vardır. Ortaya koyduğu sayı vardır demiş ve ölçüyü de öyle koymuş. Dolayısıyla bu ölçek içerisinde biz çalıştık, çabaladık, ettik. Dünyalığı elde ettik. İşte o dünyalığı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamız gerekiyor.
Hocam peki burada niyet önemli mi? Çünkü bazı insanlar bir yılın 12 ayında diğer ihtiyaç sahiplerini gözetiyor. Yani öyle insanlar da var çok şükür ki. Yani belki zekat sahip olduğu maldan daha fazla vermiş oluyor. Yani niyet önemli mi burada? Yine hani verirken burada şöyle. Çünkü zekat dedik, fitre dedik, sadaka dedik.
Burada mesele şu. Farz cinsinden ibadetleri icra ederken onların sınırlarını bir görmek lazım. O niyetle verdiğimiz en azından bizim biliyor olmamız lazım ki çünkü bu adrese gönderilen işlerdir bazı işler. Siz neyi nereye, çünkü zekatı kimler verecek, kimlere verilir onlar da sınırlıdır. Zengine zekat veremezsiniz. Tabii. Yani o yüzden hani sizden dışarı yansıyan hayır hasenatı destekleri adresine gönderiyor ve hangi niyetle gönderiyorsunuz onu bilmeniz gerekiyor. Hı. Bunu illa karşı tarafa söylemek gerekmiyor tabii. Yani onu incitmek gerekmiyor. Ama bizim bunu hangi çerçevede verdik? Zekatımız mı, sadakamız mı, fitremiz mi, genel hayrımız mı? Onu bizim kalbimizde bir karşılığının, bizim niyet dünyamızda bir alanının belirlenmesine ihtiyaç var. Hı. Yani o dediğim gibi adrese teslim meselesi gibi bir şey. Hani bir mal gönderiyorsunuz. Nereye doğru gönderdiğinizin üzerine bir adres yazıyorsunuz. O adres olmadan o mal oraya gitmiyor gibi. Yani zahiri olarak düşünebiliriz. İbadetlerde niyetin bir anlamı da budur. Mesela hangi namazı kıldığınızı baştan belirlemeniz gerekiyor. Akşam mı kılıyorsun, yatsı mı kılıyorsun, sabah mı kılıyorsun, adını söylemen gerekiyor. Bunun gibi bir şey. Farz ibadetlerde bu anlamda o niyeti isimlendirme asıldır. Ama nafile dediğimiz ibadetlerde isimlendirme söz konusu değildir. Nafile namazda öğlenin sünnetini mi kılıyorsun, ikindinin sünnetini mi kılıyorsun bunu söylemene gerek yok. Allah rızası demen yeterli. Sadakada da bu böyledir. Sadakada Allah rızası için verdiğinde karşılığını alırsın. Ama zekatta zekat olduğunun bilincini ve şuurunu en azından veren kişi kendi şuur dünyasında yakalamalı ki ne verdiğini bilsin. Ama tabii bir insan var ki zaten geleni akıtıyor, dağıtıyor. Bunda böyle bir ölçü aranmaz. Niye? Zaten bunun eksiği var mı gibi bir sorgulamaya ihtiyaç yok. Onun bu anlamda dünya malıyla işi yoksa ki Hazreti Ebubekir örneğinde olduğu gibi o zaman onlar için bu ölçü düşünülmeyebilir.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül sohbetleri.